Ayrım 34. Çocuklarla, sonra köpeklerle, sonra gene köpeklerle ve çocuklarla ne kadar çok koşuşturmuştu. Ne kadar çok ölüm, kırım, yabansılık görmüştü. Bunların hepsi de doğal gelmişti Salman'a. Başka bir şeye daha apaçık anımsıyor Salman. Nedense Salman çocuklarla, köpeklerle köyden köye koşarken, günün her doğuşunda çok erkenden dağ tan yerleri ışımadan uyanıyor, yüzünü doğan güneşe karşı dönerek, güneş çıkarken eğilip üç kere toprağı öpüyor, sonra mırıldanıyor usuldan usuldan, sonra da mırıltısı bir türküye dönüşüyordu. Önceleri onunla birlikte koşan çıplak çocuklar durup şaşkınlıkla onu sessizce seyrettiler. Birkaç gün sonra şaşkınlıkları geçti, mırıldanmaya başladılar, onlar da Salman'la birlikte. Aradan bir süre geçince de her gün Salman'la birlikte uyandılar. Güneşe yüzlerini dönüp, güneş tam doğarken toprağa kapanıp yeri üç kere öptüler. Sonra da kalabalığı mırıltılar dolaştı. Ardından da hep birlikte türküyü söylediler. Ve bir daha da bitip tükeninceye kadar bu huylarından vazgeçmeyip, her sabah tan yerleri ışırken toprağa diz çöküp, bu tapınış biçimi yalnız Salman'ın bölüğündeki çocukların töresi olarak kalmadı. Yollara dökülmüş bütün çocuk bölüklerine bir anda mırıldanışı türküsüyle yayıldı. Mezopotamya Ovası'ndaki Anadolu'daki bütün başıbozuk çocukların bir ayrıcalığı, bir tapınma biçimi, bir töresi oldu. Ve Salman bu töreni gizli gizli, bazı da apaçık, türkü söyler gibi o günden bu yana bir tek günü kaçırmadan sürdürüyordu. Ah baba, sen benim kim olduğumu bir bilsen, bir bilsen Salman kimdir, necidir, feleğin çemberinden kaç yüz kere geçmiştir. Köylü de şu koca Çukurova'da hiç kimse de onun kim olduğunu bilmiyordu. Salman arada sırada kendini tutamayıp anımsadıklarından kimi zaman ipuçları veriyordu ya, bu Salman'ı tanımak, bilmek değildi. Salman ölünceye kadar çevresine, insanoğluna, kendine bile bir çözülmez giz olarak kalacaktı. Anımsadığına göre konu komşunun, tüm Mezopotamya'nın, Urfa'nın söylediklerine göre anası bu dünyaya nasıl gelmiş en güzel kadındı. Tıpkı Dal Emine gibi. Dal Emine'ye de benziyordu. Herkes de onu Dal Emine'ye benzetiyordu. Adı da Zeynep. Sen onun adını nereden duydun cennet karı? Onun adı Zeynep'tir. Salman'ın anasının adı. Onun adı Zeynep'tir. Bunu herkes bilir. Şu cerenlerin oynaştığı, Arap atlarının koşuştuğu. Şu bütün Arabistan'ın en güzel kadını. Onun adının Zeynep olduğunu herkes bilir. Söyleyin bakalım, böylesine dünya güzeli bir kadının adı ne olabilir? Fatma mı, Gazel mi, Zeliha mı, Züleyha mı? Onun adı Zeynep'ten başka ne olabilir? Onu kim gördü düşünde? Cennet karı gördü. Bir top ışık içinde şavkıyarak gelen o değil miydi? Bir baktım geliyor öteden. Dal Emine'ye benzettim onu. Boyu bosu tıpkı. Ala gözleri tıpkı, sürmeli, cerene benzer cerene. Bastığı yerde çayır çimen bitiyor. Gül açıyor bastığı toprakta. Bir top ışık içinde balkıyıp gelir. Onun adı Zeynep'ten başka ne olabilir? Zeynep dedim, Zeynep. Geldi yanıma, elimden tuttu. Oturdu eski, oturdu görkemli toprağın üstüne. Oturduk yan yana. Çok ötelerde yitip gitmiş bir göğün altında. Bir de yağmur başladı. Çok uzak göğün ortasına kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan şimşekler çakarak, dönerek, kırılarak geldiler. Gelip orta yerde bir top dönen, şavklanan, savrulan, kıvılcımlanan, patlayan ışık oldular. Dünya bir an bin güneş doğmuş gibi aydınlandı. O ulu top ışık ortada patladı. Yağmurla birlikte o çok uzak gökten yere sağıldı. Gözleri yakan bir aydınlık selinde. Zincire vurmuş zincire. İsmail Zeynep'i kıskanırmış. Ellerine ayaklarına ağır zincirler vurmuş. Boynuna bir toht takılmış dikendi. Kalın bir ceviz ağacına bağlamış. Üstüne bir çadır yapmış som ipekten. Sarı. Onu hiçbir erkek yaratık göremeyecek demiş. Hakkı var İsmail'in. Sevda bağlamış ona Arap emirinin oğlu. Kara sakalı abanoz gibi yıldır diyor. Yanık esmer yüzü yakışıklı. Mavi gözlerinde keder. Kara sevda bağlamış Zeynep'e. İsmail de zincire vurmuş onu, zincire. Öteden toz direkleri çıkmış, kavak boyu, minare boyu, çölün öteki ucundan. Kum yelleri esmiş fırtına. Dünya birbirine girmiş, ortalık çıldırmış, göz gözü görmez olmuş savrulan kumdan. Fırtına bir kum dağını alıyor, atıyor öbür yana. O kum dağını alıp yığıyor bu yana. Yalın kılıçlı atlılar geliyorlarmış derin çölden, Ur'dan, Babil'den, Harran'dan dolu dizgin, çıplak, dizginsiz, bellemesiz, atlarının yelelerine yapışmış ak harmanileri savrularak. Ceren sürülerine, şahinlere, doğanlara, atmacalara karışmış. Çığlık çığlığa önlerinden kaçışıyormuş çöl. Çıplak memeleri, uzun boyları, yanık tenleriyle Arabistan kızları Ceren sürülerinin arasında, çıplak atlıların ortasında, iri yıldızların altında. Yıldızlar şakır şakır, yıldızlar durmadan akar. Göğü ışıklarla dokur, yumuşacık çöl gecesinin laciverdine yaldızlar düşerken, coşkun, çıldırtan bir türküde halayda dönüyorlarken. Kızların ortasında da ve Zeynep'i çıplak atının terkisine attığı gibi İsmail, ver eline Van Gölü, alakarlı Süphan Dağı. Ve yalnız ve uzak, kimsesiz kavakları ülkesi ve arkalarında kederli gözlü Ceren sürüleriyle. İsmail Ağa'nın gölün kıyısındaki konağında doğduğu Salman. Çölden Arap emirleri geldiler yalın kılıç, Salman'ı gördüler anasının kucağında. Eyvah! Arabistan'ın en güzel kızı bu Kürde teslim olmuş dediler. Eyvah! Bundan sonra yıkılsın Arabistan dediler. Atlarının başlarına alakarlı süphandan çevirip çöl Arabistan'a, kara kıl çadırlara geri döndüler. Eyvah! İsmail Zeynep'i uçan kuştan, yürüyen karıncadan, gören gözden, kendi gözünden bile kıskandı.
Zincire vurdu, zincire.
Dişleri kenetli, boynu tohutlu, ipekli sarı çadırın içinde, has bahçenin ortasında, şakır şakır kaynayan pınarın başında, ulu çınar ağacının altında, Van Gölü'nün kıyısında, Süphan Dağı'nın dibinde. Ahüzar içinde Zeynep, çocuğu Salman kucağında. Ve savaş çıktı. Akar sular gibi insanlar, Fırat, Dicle, Karasu gibi tek mil karlı dağların suları gibi çöl yazıya aktılar. Urfa, Mardin, Harran çölleri, Peygamber Halil İbrahim'in Ceren otlakları, ala gözleri Ceren gözlerine benzer abanoz sakallı, uzun boylu Peygamber İbrahim, Cerenlerden başka hayvan gütmez, beslemezdi. O Ceren soyundan gelirdi de ondan, insanlarla doldu. Zeynep'in sarı otağı Van Gölü'nde kaldı ama zincirleri boynunda. Çölde dolaştılar böylece bir yıl, Zeynep'in boynunda zincirleri, belki de 3 yıl. Salman zincir şakırtıları içinde emdi anasının memelerini. Bir günde eğersiz, dizginsiz, pusatsız, Arap atlıları tozu dumana katarak, ta çölün öteki ucundan, eski Ninova şehrinin altından, Kadim Babil'i dolanarak 3 kere Fırat suyunu geçtikten sonra buraya, Ceren çobanı güzel, görkemli Peygamber Halil İbrahim'in ülkesine geldiler. Geldiler Zeynep'i bir buğday tarlasında başak toplarken buldular. Onu atlarının terkisine atıp aldılar götürdüler. Ninova'nın öte yüzüne. Ve bir gece kız Zeynep bir yolunu buldu. Daha Arabistan'ın en güzel kadınıydı. Kır bir Arap atının yelesine yapışıp sürdü Halil İbrahim'in ülkesine. Orada çıplak atının sırtında günlerce oğlunu kocasını aradı, sonunda da buldu. Birkaç gün sonra yalın kılıçlı çıplak atlara binili Araplar gene yetiştiler ona, buldular onu. Saçlarından kavrayıp gene Ninova şehrini geçerek çölün öte ucuna gittiler. Zeynep gene kaçtı ellerinden kurtulup. Gene geldi oğlu Salman'ı, kocası İsmail'i buldu. İsmail kadın gittiği gibi kız oğlan kız dönse de kıskançlığından deli oluyordu. Araplar bir daha kaçırdılar Zeynep'i. Zeynep bir daha buldu oğlunu, kocasını. Sonunda edemediler. Şeytana tapan Yezidi kavminin içine karıştılar. Kurtulduk diye sevindiler. Her sabah onlarla birlikte.
Onlarla birlikte doğan güne yüzlerini dönüp.
Günün ilk ışığı toprağa değerken.
Onlar da ilk ışıklarla birlikte başlarını toprağa koydular.
Türküler söylediler doğan güne. Saçılan ışıklara. Onlarla birlikte.
Sonra bir kutsal tepeye çıktılar bir gün.
Sağdan soldan, çölden, karşı Abdülaziz dağlarından, günün doğduğu yerden. Günün doğduğu yerden, Van Gölü'nden, İran ovalarından, Kafkas dağlarından, Erzurum'dan, Pasin Ovası'ndan Yezidiler geliyorlardı tepeye akın akın. Çöl, tepe insanlarla ağzına kadar dolup taşıyordu. Ateşler yakıyorlardı geceleri çöle. Ve kızıl közlerin üstünde Ceren etleri kızartılıyor, Süryani soylular mor şarap içiyorlardı sabaha kadar közlerin başında. Binlerce kişi doğan güne, ilk ışıklara, dünya ilk ışıkla kurulmuş, insanlar ilk ışıklarla yaratılmışlardı. Minnetlerini söylüyorlardı ulu eski destanlarda. Semahlarını dönüyorlardı.
Gene çölden atlılar geldiler, tepeyi, ışık duacılarını yalın kılıçlarla çevirdiler. Onların arkasından başka atlılar geldiler, doğudaki, kuzeydeki dağlardan. Fırat'ın, Dicle'nin kaynaklarından ve orada çölde tepenin yöresinde mübalağa cenk olundu. Ve ışığa tapanların kızlarını, kadınlarını aldılar, çeren sürülerini yağmaladılar. İsmail bunu gördü. İsmail baktı ki Arap atlıları Zeynep'i almışlar gidiyorlar. Eyvah dedi İsmail. Eyvah Zeynep gidiyor. Her seferinde gelen Zeynep bundan sonra bir daha gelemeyecek. Eyvah dedi İsmail, eyvah.
İsmail elinde kılıcı yetişti Araplara. Kıyasıya bir dövüş oldu. Üç Arap'ın kanını çölün kızgın kumlarına saçtı. Zeynep'i aldı getirdi geri.
Öteki Araplar gene onu çevirdiler. Başladılar yöresinde dönmeye. Bir ellerinde kılıç, bir ellerinde çıplak atlarının uzun yelesi. Dönen bir atlılar halkasının ortasında kaldılar İsmail ile Zeynep. Bir de Salman. Arap atlıları dolu dizgin şimşek gibi yörelerinde dönüyorlar. Gittikçe de halkayı daraltıyorlardı. Döndüler, döndükçe kumu tozuttular ya, İsmail'e bir türlü yaklaşamıyorlar, korkuyorlardı. Ama atlılar halkası da gittikçe daralıyordu. Halka daraldıkça daraldı, neredeyse kolları birbirine değecekti. Yalın kılıçlar başlarının üstünde parlıyorlardı. Neredeyse İsmail'in, terkideki Zeynep'in, Salman'ın üstüne üşüreceklerdi. İsmail baktı ki kurtuluş yok, kılıcı salladı ve elindeki kılıç uğundu. İsmail'in gözlerine kan bürümüştü, kılıcı yumuşak ete girip girip çıkıyordu. Zeynep'in ellerinde, kollarında zincirler şakırdıyordu. Boş olsa da onun da elinde bir kılıç bulunsaydı, Zeynep de birkaç Arap'ı haklardı. İsmail Arap atlılarını yardı çıktı. Şaşkınlık içindeki Araplar orada çölün ortasında çevrindiler kaldılar. Hani göklerde leylekler göç ederlerken göğün bir yerinde dururlar, dönerler, çevrenirler. İşte Arap atlıları da nedense çölün ortasında öyle dönüp duruyorlardı. İsmail ardında bir hırıltı duydu. Döndü baktı ki ne görsün? Zeynep can çekişiyor. Her bir yanı kana batmış. Kucağındaki Salman da kana batmış. Boynundaki dikenli tohtu, kollarındaki zincirleri de kana batmış. Şangırdamıyorlar artık. İsmail atının başını çekti, aşağı indi. Zeynep'i de kucakladı, indirdi. Salman ağlıyordu. Beni bu çölde bırakma dedi Zeynep. Benim ölümü şu çölün akbabaları yemesinler. Beni oraya, o çınarın altına, o pınarın yanı başına göm. Oğlum Salman'a da iki gözün gibi bak.
İsmail kan içine batıp çıkmış, zincirli kadını atın sırtına atıp kendi de atına atladı. Salman'ı da terkisine alıp yönünü ulu çölden karlı dağlara döndü. Arap atlıları daha orada oldukları yerde çevrinip duruyorlardı. Yolları düşman kesmişti. Yaralı askerler, kimsesiz çocuklar sürüsü ovaları, yolları, belleri doldurmuşlardı. Göçmenler her bir yönden akın akın geliyorlardı. Uzaklarda kalmıştı Süphan Dağı, Nemrut, Esrük Dağı. Uzaklarda kalmıştı Turnası, Kekliği, Çokvan Gölü. Birkaç günden, geceden beri ne kadar olduğunu bilmeden at süren İsmail geldi, yüce bir kayalıkta durdu. Çok aşağılarda kırmızı damarlı çakmak taşından, kayalıklı uçurumun dibinden koyu yeşil Fırat akıyordu durgun kırışıksız. Bir meşe ağacı bitmiş tepede, beş adam el ele verse bedelini çeviremez. Atı oraya sürdü İsmail, aşağı indi. Zeynep çoktan ölmüştü, zincirlerini çözdü. Salman'ın üstünde kan kurumuş, çocuk donmuş kalmıştı. İsmail oraya meşenin dibine bir mezar kazdı, Zeynep'i içine yatırdı. Sonra da oturup mezarın başına ağıtlar söyledi. Daha o ağıtları İsmail söyler.
İsmail ağıt söylemedi Zeynep'e.
Söylemez.
İsmail öldürdü Zeynep'i, Araplar değil.
İsmail öldürdü onu kıskançlıktan.
O kadar güzeldi ki Zeynep, onu kıskanmaktan deli oluyordu İsmail.
Sonunda da o kadar çok, o kadar çok kıskandı ki onu zincire vurdu.
O yetmedi, konağı kilitledi.
O da yetmedi,
kapısına bekçi dikti, eli silahlı, kangal bıyıklı Kürtleri.
O da yetmedi.
Sonunda öldürdü onu.
O da yetmedi.
Ölüsünü kurttan, kuştan, börtü böcekten kıskandı.
Yılandan, çıyandan kıskandı.
Kıskandı da aldı götürdü kayaları çakmak taşından bir dağa.
Ölüsünü oraya.
Eski bir mezar bulup, çakmak taşı kayaya oyulmuş, orada çöl kralının kızı yatarmış.
Çöl kralı oraya kızının mezarını yaptırmış ki kızın ölüsünü yılan, çıyan, börtü böcek yemesin diye.
İşte İsmail bilirmiş o mezarı. Kapağını açmış mezarın, kral kızının altını, zümrüdü, incisi hep yanında dururmuş.
Kız da mezara bugün indirilmiş gibi, ölmemiş de uyurmuş gibi.
Mezarın ortasında, altın karyolasının içinde,
ipekli yorganının altında,
başı yastıkta, kara saçları tüm yastığı örtmüş. Götürmüş Zeynep'i onun yanına yatırmış usulca İsmail.
Ahut söylemiş, dua okumuş, semah dönmüş mezarın içinde 3 gün 3 gece. Sonra da oğlunu Salman'ı almış çıkmış dışarıya.
İsmail mezarın kapağını bir iyicene kapatıp üstünü kimse bulamasın diye bir iyice örtmüş, topraklamış, yitirmiş kapağı.
Bir saray odası gibiymiş mezarın içi.
İşlemeli,
altın kakma.
Dal Emine'den de güzelmiş Zeynep, uyuyan çöl kralının kızından da. Parça parça etmiş Zeynep'i İsmail.
İsmail çıkmış çakmak taşı kayalıklarına, yukarıdan Fırat'a uzun uzun bakmış. Sonra da Zeynep'in ölüsünü kaldırmış, Fırat'a atmış.
Bu ölü, bu kadar güzel bir ölü ancak sana, senin tanrısal görkemine yakışır ey Fırat demiş.
Ve Fırat suları almış Zeynep'i götürmüş 7 denizler ötesine, kendi ölümsüzlüğüne.
Dal Emine.
Salman gece yarısı horozları ötüşürken usul usul korkarak Emine'nin kapısını çaldı. Elinde çok ışıklı bir çam çırasıyla yanık reçine kokarak kadın memeleri dışarıda kalmış, kabarmış iri karanceren gözlerinde hüzünlü bir sevinç ışığı, gamzeleri çukurlaşarak, ak düzgün dişleri ışılayarak, sıcak bir ılık kadın buğusunda, delirtici bir kadın kokusunda kapıyı açtı. Salman o kapıyı açar açmaz sendeledi, buğunun kadın ılıklığının yumuşaklığının ortasında kaldı. Onu her bir yandan gittikçe inceden kanına, iliklerine, yüreğine işleyen şehvetle karışık bir sevgi, dostluk, sığınma gereksinmesi, bir güven, esrikleştirici bir tat sarıyor, Salman'ın ayakları sanki yerden kesiliyordu. Orada durmuş, öyle bir tatta birdenbire onu saran bir sevginin ılıklığında kala kalmıştı, kendinden geçmiş.
Gel dedi Dal Emine, gel Salman'ım, ben de haylidir seni bekliyordum, gözlerim yollardaydı. Bir gün böyle bir gece nasıl olsa bana geleceğini biliyor, bekliyordum.
Sağ elindeki çam çırasını sol eline geçirip Salman'ın sarı başını tuttu, aldı getirdi memelerinin arasına soktu.
Gel dedi, gel içeriye.
Delikanlının başı dönüyordu, tattan, sevgiden, güzellikten, ölümden de öte bir esriklik içindeydi. Kadın onu aldı köşedeki ocaklığın yanındaki üstü işlemeli patiska örtülü kerevete götürdü.
Otur Salman'ım buraya, yiğidim, gülüm dedi, hoş geldin.
Salman Emine'yi bir düş içinden anımsıyordu. Çok eski, çok uzaklarda kalmış bir düştü Emine onun için. İsmail Ağa köye ilk yerleştikleri günlerde bir kedi merakıyla köyü, köyün yöresini tek başına dolaşıyordu. Kendi yurdunda da öyleydi. Van Gölü'nde, gölün kıyılarında dolaşmadık dağ bayır, ada mağara, kilise, köy, kale bırakmamıştı. Onun için doğanın içine dalmak, dolaşmak bir büyülenmeydi. Daha şimdiden köyün evlerini, evlerdeki insanları teker teker öğrenmişti. Kale boynundan mavi kekik çiçekleri, ak çirişlikleri, vızılayan arılar yoğun kokular içinden geçerek Angıt Kayası'nın dibine, ırmağın kıyısına indi. Hayat çalıları da mor çiçeklerini fora etmişlerdi. Karşı yamaçta da kartal yuvalarının bulunduğu yüce sivri kayalıkların dibinde de ağır kokulu mersin çalıları vardı. İsmail Ağa bu mersin çalılarını ilk olaraktan burada Çukurova'da görüyordu. Buralılar kutsal bir şeye bakar gibi bakıyorlardı bu çalıya ve zeytin ağaçlarını da ilk olaraktan görüyordu İsmail Ağa. Angıt Kayası'nın çalılıklarının arasından birdenbire karşısına genç bir kız çıktı. Başındaki ipek başörtüsü yemyeşildi kızın. Daha açık yeşil bir fistan giymiş, beline ondan da açık yeşil bir kuşak bağlamıştı. Kulaklarında çok eski zamanlardan kalma altın küpeler sarkıyordu. İsmail Ağa bu Türkmen işi küpeleri ta çocukluğundan beri tanıyordu. Kızla göz göze gelip öylece bir süre kaldılar. Kızın iri kapkara ışıltılı gözleri ona yumuşaklıkla, kendini adamış kadının o bitmez tükenmez vurulmuş sevgisiyle dolmuş sokulgan bakıyordu. İsmail Ağa bir anda ne yapacağını şaşırdı. Bir çımgışma tepeden tırnağa bütün bedenini dolaştı. Erişilmez bir tatta onu sarstı. İsmail Ağa o anda da başını yere eğdi. Kız kapkara altın çekirdekler, kırmızı mercanlar, buradan başka hiçbir yerde bulunmayan mavi boncuklarla örülü, uzun 40 örgü saçlarını omuzlarına sermişti. Boynu çok uzun, kuğu boynu gibiydi. Yanaklarındaki gamzeleri esmer, ince çeneli, düz kırmızı dudaklı, kederli yüzüne ayrı bir güzellik katıyordu. Böyle bir süre karşı karşıya kaldılar. İsmail başını kaldırmaya, kıza bir daha bakmaya korkuyordu. O anda da arkasını dönüp yüksek kayıtların arasına karıştı gitti. Onun arkasından kız ne yapmış, nereye gitmişti bir türlü bilemedi. Kızın bakışları onu dehşet utandırmıştı. Başka bir gün İsmail Ağa göcek olmuş ekinlerin arasında dolaşırken gene o kız birden karşısında bitiverdi. İsmail Ağa'nın tekmil bedeninde gene onu sarsan bir çıngışma oldu. Kız hüzünlü, sevgi dolu gözlerini ona dikmiş gene öyle bakıyordu. İsmail Ağa onun bakışlarına gene dayanamayıp gözlerini yere dikti. Bu sefer gözleri yerde uzun bir süre bekledi. Dayanamayıp gözlerini kaldırdığında kızın orada büyülenmişçesine hayran kendine baktığını gördü. Oradan göcek olmuş ekinlerin içinden nasıl ayrıldılar, ne yaptılar, İsmail Ağa bundan sonrasını hiçbir zaman anımsayamadı. Üçüncüsünde alıçlı koyakta o ulu alıç ağacının altında karşılaştılar. Kız gene hiçbir şey söylemeden ona öylece baktı kaldı. Sonra da birden ağaçların arasına kaçıp gözden yitti gitti. İsmail Ağa kolaylıkla kızın kim olduğunu öğrendi. Kızın yaşlı babası bu köyün yerlisi değildi. Bir gün altında çok güzel bir Arap atı, develeri, atları, çadırları, yanaşmalarıyla buraya gelmişti. Karısının göğsü altınla bezeliydi. Oğulları görkemli, sırma abalar giyinmişlerdi. Her birisinin omuzunda birer alaman filin tasasılıydı. Yanaşmaları, seyisleri, koyun sürüleri, sığırları, yılkılarıyla Angıt kayasının altındaki düzlüğe yerleştiler. Bir süre geçtikten sonra da köyün öteki ucuna, köylülerin de yardımıyla çitleri kamış, üstü saz, uzun büyük bir ev hu yaptılar. Bu Süleyman Bey, hamamın Türkmen beylerindendi ve oradan kaçmış bu köye sığınmıştı. Aradan birkaç yıl geçti ve Süleyman Bey bu köyle çabuk kaynaştı. Buranın köylüleri de ona bir büyük bey gözüyle bakıyorlardı. Çünkü Süleyman Bey buralarda, güneyde, Çukurova'dan Halep'e kadar adı türkülere, destanlara, ağıtlara geçmiş bir aşiretin beyiydi. Ama Süleyman Bey her zaman korku içindeydi. Çoğu zaman köyden çıkmıyordu. Çıktığında da yöresinde 5-6 atlısı oluyordu. Onu gece sabahlara kadar da 5-6 koruyucu birden bekliyordu. Bir gece sabaha karşı kıyamet koptu. Köyü cehenneme çeviren bir çatışma oldu Süleyman Bey'in Huhu yöresinde. Sonra çarpışma dağın kayalıklarında sürdü. Gelen atlılar çok kalabalıktılar ve buralarda konuşulmayan bir dille konuşuyorlardı. Köylülerin görebildikleri kadar hepsi de sarışın, uzun boylu, yeşil gözlü insanlardı. Çarpışma kayalıklar arasında gün batıya yıkılıncaya kadar sürdü. Gün kavuştu kavuşacaktı ki birden kurşun sesleri durdu. Gelenler Süleyman Bey'i, iki oğlunu, adamlarını yakaladılar, kollarını bağlayıp çıplak atlara bindirdiler, aldılar götürdüler. Köylüler kayalıkların arasından çok insan ölüsü topladılar. Topladıkları ölülerin çoğunluğu o gelen adamların sarışın ölüleriydi. Ölüler arasında Süleyman Bey'in iki karısının da ölüsü vardı. Nasılsa bütün bu kırımlardan sonra Emine ile seyislerden birisi, koca Tanır kurtulmuştu. Emine öldürülen analarına, kaçırılan babasına, kardeşlerine, babasının adamlarına ağlamadı, ağıt yakmadı, ölüleri Türkmen töreleri gereğince ağır başlılıkla gömdürdü. Ölü yemekleri verdi, 40. günlerinde onların ruhu için Kur'anlar okuttu ve yaşlı koca Tanır'la evinde tek başına kaldı. Babasının kardeşlerinin bir gün döneceğinden hiçbir zaman umudu kesmeden, büyüdü gelişti, koca Tanır da biraz daha yaşlandı. Baba kız gibi iki kişi evlerinde büyük bir bekleme içinde yolları gözleyerek kaçırılanları hiç bıkmadan usanmadan beklediler. Emine'nin güzelliği ovada dillere destan oldu. Soylu Türkmen delikanlıları ona kara sevda bağladılar. Bu köyden, öteki köylerden kızı görmek için bile can atanlar oldu. Kız her delikanlıya babasını, kardeşlerini beklediği yanıtını verdi. Onlar dönünceye kadar erkek eline elinin değmeyeceğini söyledi. Bunun için and içmiş, Kur'an'a el basmıştı. Nasıl olsa bir gün babası, kardeşleri geleceklerdi. Ve kara sevdalılar Emine'den bir iyice umutlarını kesince kız az biraz unutulur gibi oldu. Zaten Emine de pek köyün içine çıkmıyor, öyle herkesle konuşmuyor, kimseyle yüz göz olmuyordu. Ve koca Tanır elinde alaman filintası hiç kimseye bir tek bir sözcük bile söylemeden onu bekliyor, koruyordu bu ulu Türkmen beyinin emanetini. Emine de beli tabancalı dolaşıyordu, binde bir köyün içine çıktığında. İsmail Ağa gelip köye yerleşinceye kadar Emine'nin hali böyle tek düze sürdü gitti. İsmail Ağa nereye gitse ne yapsa gözünü açıyor, acılı hayran yüzü sevgi dolu gözleriyle onu görüyordu. Kızı geceleri yağmur yağar, deli poyrazlar eserken bile bazı kişiler İsmail Ağa'nın evinin yöresinde görüyorlardı. Böylece birkaç yıl geçti. İsmail Ağa kızla karşılaşmamak için her umara başvuruyordu. O ne yaparsa yapsın haftada 10-15 günde bir kızı, o kocaman bir sevgi pınarı olmuş, ona dünyanın en güzel, en sıcak aşkıyla bakan gözleri karşısında buluyordu. Kızın kara sevdası dillere destan olmuş, bütün ovada çalkalanıyordu. Herkes kıza acıyor, İsmail Ağa'ya öfkeleniyordu. Türküler çıkarılmıştı bu sevda üstüne. Zero bile kıza acıyor, kocasına evlen onunla diyordu. Alma kara saçlının ahını, ben onunla gül gibi geçinirim. Bak çocuğumuz da olmuyor, belki ondan bir de çocuğumuz olur. Böyle kara saçlının, kara sevdalının ahını almak kimseyi iflah etmez diyordu. Ve İsmail Ağa başını önüne eğip susuyordu. Dal evine yılmıyordu. İsmail Ağa kök sökerken alaşafakla her gün karşısına çıkıp öyle boynunu bükerek yalvarırcasına duruyordu karşısında. Ta ki İsmail yolunu çevirip oradan kök söktüğü yerden uzaklaşana kadar.
Ölecek bu kız. Bak bir deri bir kemik İsmail. Solun kötü gelecek İsmail. Sen belalardan belalara uğrayacaksın İsmail.
Bu kız kendini öldürecek.
Öldürmezse de yaşayamayacak.
Bekledi bekledi babası gelmedi.
Bütün Çukurova ona sevda bağladı.
Kaplan gibi delikanlılar.
O kimsenin yüzüne bakmadı İsmail.
Emine'nin yaktığı türküler geliyordu kulağına İsmail Ağa'nın. Yanık, belalı, sevda türküleri. İsmail Ağa'nın bu taş yürekli Kürdün, yüreğini bu türküler bile yumuşatamıyordu. Tan yerleri yeni ışıyordu. İsmail Ağa atına binmiş gedikten aşağı iniyordu ki Emine'yi karşısında buldu gene. Önünde taş gibi duruyordu, bu sefer konuştu.
Dur İsmail dedi.
İsmail Ağa atının başını çekti. Beni bu sevda dünyaya rezil etti. Ben böyle olacak bir insan mıydım? Dur İsmail, bana bir şey söyle. İsmail Ağa sapsarı kesilmiş bekliyordu. Korkma, kendimi öldürmeyeceğim. Bize horzumlu derler. Bizde kara sevdaya düşmüş kızlar kendilerini öldürmezler. Sevdaları ölmesin diye öldürmezler. Bizde sevdayı öldürmek en büyük günahtır. Dinle beni İsmail. İsmail Ağa'nın gözlerinden yanaklarına doğru yaşlar süzülüyordu. Sana bir oğul veririm İsmail, Horzumlu soyundan. Horzumlu soyu ulu bir soydur, ta Horasan'dan beri, şimdi tükense de. İsmail Ağa gene başını önüne eğmişti. Bana bir şey söylemeyecek misin İsmail, bir tek söz. İsmail başını kaldırdı, gözleri yaş içindeydi, omuzları sarsılıyordu.
Söz verdim dedi sesi boğularak, bu gurbet elde.
Emine gülümsedi, yolundan çekildi atlının ve İsmail Ağa ağır ağır atını sürdü gitti. Ve Mustafa doğuncaya kadar Emine uzun bir süre İsmail Ağa ile bir daha karşılaşmadı. Onun gidebileceği, görünebileceği her yerden kaçtı. Mustafa doğduktan 40 gün sonradır ki köylüler şaşkınlık içinde giyinmiş, kuşanmış, Emine'yi İsmail Ağa'nın konağının avlusunda evin içine girerken gördüler. Emine eve girip doğruca çocuğun beşiğine gitti. İsmail ile Zero dondular kaldılar. Beşiğin örtüsünü açıp çocuğun yüzüne uzun uzun baktıktan sonra avucunda tuttuğu bir gök boncuklu, incili, altın maşallah, bebeğin kundağına taktı, gülümseyerek ayağa kalktı, yanına yöresine bakmadan çıktı gitti. Bir hafta sonra da onu isteyen karşı köyden genç varlıklı bir delikanlıyla 3 gün 3 gece süren görkemli bir toy düğünle evlendi. Evlendikten birkaç gün sonra da gelinlik giyitlerini üstünden çıkarmamış, köye gerisin geri döndü. Ve köyden hiç kimse 3 günlük evli kocası, koca tanır bile Emine'nin niçin böyle yaptığını bilemediler.